Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve Çınaraltı programı bizi keyifli bir sohbete sürükleyecek. Programa başlamadan evvel her hafta olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen teknik arkadaşlarımız adına hepinize saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, ecdadımız Osmanlılar İstanbul'u çok güzel abidelerle süslemişler. Bunların içinde bir tür var ki Selahaddin camileri diyoruz bunlara. Padişahların ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yaptırmış olduğu camiler. Her birisi mevkileriyle, bina tarzlarıyla, süslemeleriyle bambaşka birer abide. Her birisi İstanbul'un muhtelif yerlerini süsleyen birer ziynet gibi. Bunlardan bir tanesi var ki bulunduğu mekan itibariyle ayrı bir kıymet taşıyor. O da Haliç'in bitiminde Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan Eyüp Camii'dir. Malum haliniz Eyüp semti ismini Hazreti Peygamber'in eshabından olan ve Ebu Eyüp el-Ensari namıyla bilinen Halid bin Zeyd'den alır. Bu zatın türbesi bu semttedir. Bundan dolayı o semte Eyüp denmiştir. İstanbul'un fethinde bu türbe bulunmuş ve inşa edilmiştir. Kimdir Halid bin Zeyd? Ebu Eyyub el-Ensari, Medine-i Münevvereli'dir. Beni Neccar'dandır. Hazreti Peygamber, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman bu zatın evinde misafir olmuştur. Çünkü Hazreti Peygamber'in akrabasıdır. Hane-i Saadet ve Mescid-i Şerif yapılıncaya kadar Hazreti Peygamber bu zatın evinde kalmıştır. Bu derece şerefli bir sahabidir. Hazreti Peygamber'in bütün gazalarında bulunmuştur ve bazı gazalarda da Hazreti Peygamber'in sancaktarlığını yapmıştır. Emeviler zamanında, ilk halifesi Hazreti Muaviye zamanında bir ordu İstanbul'u fethetmek üzere buraya gelmişti ki bunun kumandanı Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid idi. Yezid henüz halife değil, şehzadeydi. Yezid'in kumandasında gelen orduda Hazreti Halid de bulunmuştur. Çok yaşlı bir pir-i faniydi. Bu sefere katılmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber'in İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandandır, onun askeri ne iyi askerdir sözünündeki müjdeye kavuşmak için Eyüp Sultan Hazretleri yaşına bakmadan İstanbul'un fethine sefere katılmıştır. Ancak bu büyük zat İstanbul muhasarası esnasında dizanteri hastalığına yakalanmış ve harp meydanında vefat etmiştir. Ve vasiyeti gereğince surlara en yakın bir yere defnedilmiştir. Bilahare bu dizanteri yaygınlaşınca Yezid muhasarayı kaldırmak zorunda kalmıştır. Ve Bizans'la bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmada Bizans belli bir miktar vergi vermeyi taahhüt etmiştir. Ancak Bizans imparatoru bu kutlu kişinin buraya defnedildiğini öğrenince Şehzade Yezid'e haber gönderip, siz buradan gittikten sonra ben o mezara gömdüğünüz kişiyi oradan mezarından çıkarıp köpeklere atacağım yemeleri için demiştir. Bunun üzerine Yezid tarihi bir ultimatum vermiştir Bizans imparatoruna. Eğer böyle bir şey yaptığını duyarsam, bilmiş ol ki kendi memleketimde ne bir kilise ne de bir Hristiyan bırakırım. Bu korku üzerine Bizans imparatoru o mezara ilişmek şöyle dursun, bir kendini bilmez kimse gider de mezara bir zarar verir de diplomatik bir mesele çıkar korkusuyla kabrin başına iki tane nöbetçi dikmiştir. Ve bu kabir 600 sene Latin istilasına kadar kaybolmadan gelmiş, hatta Bizans halkı da Rumlar da bu kabri ziyaret edip adak yapmışlardır ve arzularının, isteklerinin kabul olması için dua etmişlerdir. Latin istilasında bu kabir kaybolmuştu. Ve daha sonra da kayıp olarak yüzyıllar geçmiştir. İşte Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiği zaman Akşemseddin tarafından, Hazreti Fatih'in, Sultan Fatih'in hocası olan Akşemseddin tarafından bu türbe bulunmuş. Fatih Sultan Mehmet buraya bir türbe inşa ettirmiş. Yanına da zarif bir cami bina etmiştir. Ancak çok kimsenin bilmediği bir husus vardır ki değerli dinleyiciler, Hicri 1458 yılında tamamlanmış olan ilk Eyüp Camii, 1766 yılındaki büyük depremden ağır şekilde hasar görmüş ve günümüze hiçbir izi kalmamıştır. 1798 yılında Sultan 3. Selim temellerinden itibaren bu camiyi yeniden yaptırmış ve 1800 yılında ibadete açılmıştır. Binaenaleyh bugün Eyüp Camii olarak ibadet edilen cami Sultan Fatih'ten değil Sultan 3. Selim'den kalma bir camidir. Ancak caminin temelini, ilk yapılışı Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu için elbette bunda onun da büyük bir şanı vardır. Caminin mimari hususiyetlerini görenler, biraz sanat tarihinden anlayanlar zaten caminin bir 18. asır mimarisi üslubu taşıdığını fark ederler. Değerli dinleyiciler, İslam kaynaklarının İstanbul önünde vefat ettiğini yazmış olduğu Hazreti Ali'nin kabrinin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u muhasara ettiği günler içinde keşfi üzerine meşhur bir menkıbe vardır. Bu menkıbe 17. asrın büyük Türk müellifi Evliya Çelebi tarafından naklediliyor. Diyor ki Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u muhasara ettiği sırada ordusunda bulunan 77 nefer ehlullah kişiler Ebu Eyyub'un kabrini aramaya koyuldular. İçlerinden Akşemseddin Hazretleri, "Beyim, Alemdar-ı Resulillah Ebu Eyyub-i Ensari bu mahalde metfundur." diyerek bir ormanın içine girdi. İki rekat namaz kılarak tekrar secdeye vardıkta bir uykuya daldı. Bir saat sonra başını secdeden kaldırıp Hikmet-i Hüda, "Seccademizi Hazretin tam kabri üzerine sermişler." dedi. Bizzat Sultan Mehmet Akşemseddin dervişlerinden 3 kişiyle orayı kazdıklarında 3 zira derinlikte, yani 1,5 metre derinlikte yeşil somaki 4 köşe bir taş bulundu. Üzerinde küfi hat ile "Haza merkadı Hazreti Halid" diye yazılmıştı. O taş kaldırılınca Hazreti Halid safranla boyanmış kefeni içinde terü taze bulundu, hiç çürümemiş. Sağ ellerinde tunç bir mühür vardı. Taşı yine hali üzere koyup kabri toprakta örttüler ve üstüne türbe inşa edildi. Hatta böyle anlatıyor Ebu Eyyub el-Ensari. Hatta rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet bu kabri kazmadan evvel acaba burası doğru mudur diye sınamak üzere bir başka yere Akşemseddin Hazretleri kabrin bulunduğu yere, yani seccadenin serildiği yere iki tane çınar fidanı dikmişti. Yeri belli etmek için. Sultan Fatih bu fidanları, işaretleri kaldırıp başka bir yere koydu. Fakat sonra Akşemseddin Hazretleri geldiği zaman hayır, burası değişmiş, burası değildir dedi. Bunun üzerine oranın hakikaten kabrin yeri olduğu anlaşıldı ve ondan sonra kazıldı ve kabir bulundu. Şimdi kabrin önünde bulunan ağaçlıklı yer, iki çınarın boy attığı yer, işte Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin'i sınamak için tabiri caizse çınar fidanlarını diktiği yerdir. Ve rivayete göre o çınarlar Fatih Sultan Mehmet'in eliyle dikilmiştir. Yine bir rivayet, burası da mübarek bir yerdir. Akşemseddin Hazretleri'nin yıkandığı, gasl edildiği, kefenlendiği yerdir. Bundan dolayı bu çınarın olduğu yer de mübarektir ve makbuldür denmektedir. Fatih Sultan Mehmet devrinin büyük şeyhlerindendir Akşemseddin. Asıl adı Mehmet. Şamlıdır değerli dinleyiciler. Çocukken babası Şeyh Hamza Efendi ile beraber Anadolu'ya hicret etmişler ve Bolu'nun Göynük kazasında yerleşmişler. Tabii üstün zekalı bir kimse, medrese tahsilini genç yaşta tamamlıyor, müderris oluyor. Sonra tasavvuf yoluna sülûk ediyor, Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap ediyor. Bu arada bilhassa tıp üzerine çalışıyor ve tıp üzerine buluşları vardır değerli dinleyiciler. Kan dolaşımı ve mikropla ilgili keşifleri vardır Akşemseddin'in. Daha sonra Edirne'ye gidiyor ve İstanbul cengine hazırlanan Fatih Sultan Mehmet tarafından hürmet görüyor ve orduyla beraber İstanbul cengine katılıyor. Fetihten sonra padişahın ısrarlarına rağmen İstanbul'da kalmıyor, vatan iddiaz ettiği Göynü'ye dönüyor. Çünkü ehlullah kendi kafalarına göre bir iş yapmazlar, manevi bir işaret almaksızın hareket etmezler. Onun için Göynü'ye dönüyor, zikir ve ibadetle ve hasta fakirlerin tedavisiyle meşgul oluyor doktorya. 1459 senesinde de Göynük'te vefat ediyor. Kabri orada ziyaretgahtır. Evet değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunuş hikayesi budur. Buraya, bu kabrin üzerine türbe inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ilk Eyüp Camii iki minareli bir camiydi değerli dinleyiciler. Cami ile türbe arasında caminin ilk harem avlusunun iki kenarında 10 göz medrese odaları vardı. Ecdadımız bir yere cami yaptırdığı zaman hemen oraya bir medrese, bir hamam yaptırmayı ihmal etmemiştir. Bir de imaret tabii, hem medresede kalan talebelere hem fakirlere yemek çıkan bir yer. İşte bu İstanbul'un ilk camii değerli dinleyiciler, müstatil dikdörtgen planlıydı. Önünde üç küçük kubbeyle örtülmüş bir son cemaat revakı vardı. Asıl ibadet sahnı ortada yarım küre şeklinde bir büyük kubbe. Bu kubbenin iki yanında da aynı çapta yarım kubbe ve mihrap üstünde de bir küçük kubbeyle örtülüydü. Hadikatül Cevami'de şu malumat var. Sultan 3. Ahmet devrinde Eyüp Camii minarelerinin boyları kısa olduğu için Ramazan gecelerinde mahya kurulamadı. Ve Hicri 1136 yılının başındaki miladi 1723'e tekabül ediyor. Caminin iki minaresi yıktırılarak yerlerine yüksek iki yeni minare yaptırıldı. Sultan 3. Selim zamanında Hicri 1213 miladi 1798 yılında da Sultan 3. Ahmet'in yaptırdığı minareler muhafaza edilerek caminin kendisi yıktırıldı ve yeni bir cami yapıldı. Tabii yıktırıldığı şu, cami zaten zelzelede harap olmuş, yıkılmış, temelleri kalmıştı. Bu temeller de yıktırılarak yeniden yapıldı. Caminin ilk harem avlusunun ortasına bir şadırvan, şadırvanın üzerine de Siyavuş Paşa, yani 16. asır vezirlerinden de Siyavuş Paşa, onun tarafından yaptırılmış bir hünkâr köşkü vardı. Ve yine iç harem avlusunun iki yanında beşerden 10 adet medrese odaları vardı. Cami yeniden yapılırken harap olan bu odalarda yıktırılarak kaldırılmıştır. Ve eski haline dair, Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan caminin eski haline dair olan bilgiler elimizde bu kadardır. Sultan 3. Selim zamanında yapılan Eyüp Camii hakkında da şu bilgiler var. Muharrir-i Meçhul bir risalede şunlar yazıyor. Cami önce tamir edilmek istendi ve tamir işine Hicri 1212 Şevvali'nin 12. günü başlandı. Ki bu 30 Mart 1798'e tekabül etmektedir. Fakat bir haftada caminin tamir edilemeyecek kadar harap olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tamirden vazgeçilerek caminin temelinden tutulup yeniden yapılmasına karar verildi ve yeni cami 28 ayda, yani 2,5 sene bile değil, 2 sene 4 ayda tamamlandı. Değerli dinleyiciler, zamanımızdaki Eyüp Camii'nin asıl ibadet sahnı kareye yakın müstatil planlıdır. Biraz daha kareye dönmüş. Yarım küre şeklinde bir büyük kubbe. Onun etrafında da biri mihrab üzerinde olmak üzere 8 küçük yarım kubbe var. İç harem avlusunun 3 yanı 13 kubbeli bir revak ile çevrilmiştir. Bunlardan 7 kubbe caminin son cemaat yerini teşkil eder. Eskiler hep Eyüp Türbesi'ni buradan ziyaret ederlerdi. İçeriye girmeyi edebe muvafık görmezlerdi. Cami avlusunun ortasında ulu bir çınar ağacı var. En az Fatih devrinden kalma, biraz evvel bahsetmiştik. Evliya Çelebi 17. asır ortasında aynı yerde iki ulu çınardan bahsediyor. Bu eski ağaçlardan biri zannediliyoruz ki yeni cami yapılırken yıkılmış, kesilmiş olmalıdır. Çınarın etrafı parmaklıklı bir set ile çevrilidir değerli dinleyiciler. Parmaklığın dört köşesinde dört çeşmecik var. Halk arasında bunlara kısmet çeşmeleri denir. Evlenme çağı gelip de kısmeti çıkmayan kızlar camide namaz kılıp dua ettikten sonra ve türbenin hacet penceresi önünden de Hazreti Eyüp, Ebu Eyüp'ün ruhaniyetinden istimdat ve niyazda bulunduktan sonra bu çeşmelerin her birinden üçer avuç su içerler ve kısmetim gürül gürül açılsın diyerek çeşmeleri açık bırakıp ayrılırlar. Yani türbeye yakın olan çeşmeden başlarlar, açarlar, üç yudum içer, kapatmadan öbürüne, öbürüne derken dördünden de bir üç avuç su içmeleri adet olmuş. Sonra gelen kimse bunu kapatıp, bu çeşmeleri kapatıp tekrar aynı şekilde açar, sırası gelen. Böyle bir inanç vardır halk arasında. Son cemaat yerinin tam karşısındaki duvarda türbenin hacet penceresi var değerli dinleyiciler. Yanında da türbe kapısı var. Pencerenin önü altın yaldızı güzel bir demir şebekeyle kaplıdır ve aynı duvar 16. yüzyıla ait güzel çinilerle bezenmiştir. dinleyiciler, şimdi gelelim türbeye. Türbenin iki yanında iki küçük sebil var değerli dinleyiciler. Yeni cami yapılmadan 17. asır başlarında Sultan Ahmet tarafından yaptırılmış. Cami yeniden yapılırken de muhafaza edilmiştir. Vaktiyle türbenin yanında bir ayazma vardı değerli dinleyiciler. Yani su kaynağı vardı. Bu su kaynağı Bizanslar tarafından da mukaddes bilinirdi. Zaten ayazma mukaddes su demektir. Hastalıklara şifalı bir su demektir. Bu sunun Mekke-i Mükerreme'deki zemzem suyuyla bir irtibatı olduğu rivayet edilir. Ve sinir hastalıklarına çok iyi gelen bu su vaktiyle bir imparatorun kızını iyileştirmiştir. Bundan dolayı Bizansların çok itibar ettiği bir suydu. Vaktiyle İstanbullular da sinir hastalıklarına özellikle duçar olanlar bu türbenin yanındaki sudan mutlaka içerlerdi. Eskiden kuyu halindeydi. Şimdi dışarıya musluk bağlamışlardır. Değerli dinleyiciler, Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin türbesi Fatih Devri yapısıdır. Yarım küre şeklinde bir kubbe ile örtülü 8 köşeli bir bina. İçi yüzyıllar boyunca pek muhteşem, pek zengin bir şekilde tezyin edilmiştir. Altın yaldızlı uzun bir kitabesi vardır. Camiye iki yeni uzun minare yapılırken Sultan 3. Ahmet tarafından türbenin tamir edildiği bu kitabede yazıyor. 1213 ve 1235 yıllarında tamir görmüş. Ki bu 1798 ve 1819 tarihlenir. Birisi Sultan 3. Selim, diğeri Sultan 2. Mahmut devridir. Yine değerli dinleyiciler, yüzyıllar boyunca her gün pek çok ziyaretçisi olan İstanbul'un en meşhur türbelerinden birisidir. Osmanlı padişahları bir anane olmak itibariyle tahta çıktıkları zaman malum Avrupa krallarının taç giymesinin muadili Osmanlılarda kılıç kuşanmadır. İşte bu kılıç kuşanma merasimi, kılıç alayı Eyüp'te. Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin türbesinde olurdu. Yani Osmanlı padişahları padişah olmanın alameti olan kılıç kuşanmayı burada yaparlardı. Ve aynı gün yeni padişah cuma namazını da Eyüp Camii'nde kılardı. Kılıç alayı merasimi çok alaka çekerdi değerli dinleyiciler. Halkın imkanı olanların hepsi buraya doluşur ve kılıç alayını seyrederdi. Asırlardan beri bu meşhur türbenin civarında gömülmek İstanbullular için bir istek, büyük ve son istek olmuştur. Çünkü evliyalar, ehlullahlar etrafında gömülü olan kimselere kıyamet günü şefaat ederler. Sahabeler de, Hazreti Peygamber'in arkadaşları da dünyadaki evliyaların en kıymetlisi olduğu için böyle bir kıymetli zatın bulunduğu yere defnedilmek İstanbullular için bulunmaz bir fırsat ve arzu olmuştur elbette. Onun için zamanımızda Eyüp Sultan denilen bu semt binlerce Türk meşahirinin yattığı bir panteon halindedir neredeyse. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, ilk cami ve türbe ile beraber Fatih Sultan Mehmet bir de çifte çarşı hamamı yaptırmıştı. Cami-i Kebir Hamamı veya Fatih Sultan Mehmet Hamamı ismiyle anılan 15. asırdan kalma nadir bir hamamdır. Camekan yani soyunma kısmı asıl şeklini kaybetmiştir. Ancak 15. asır mimarisinin, özellikle hamam mimarisinin bir numunesi olmak bakımından mühimdir.
Ağaçlar, çınarlar parisahtı, çiçekleri yoldular, toprağın gözyaşlı. Su bekliyor pınarlar, çınarlar parisahtı, çiçekleri yoldular, toprağın gözyaşlı. Bak şu yağan yağmura, dedem Korkut ağlıyor. Batıdan esti rüzgar, töremi baltalıyor. Bak şu yağan yağmura, dedem Korkut ağlıyor. Batıdan esti rüzgar, töremi baltalıyor. Beyaz gömlek üstünde çiçekten düğmeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri. Beyaz gömlek üstünde çiçekten düğmeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri. Dökülürken üstüme annemin gözyaşları, zindan karanlığını ateş böceği sardı. Dökülürken üstüme annemin gözyaşları, zindan karanlığını ateş böceği sardı. Elde çiçek tozları kalbime sıcak bakı, toplanın etrafına kalender obamızı. Elde çiçek tozları kalbime sıcak bakı, toplanın etrafına kalender obamızı. Beyaz gömlek üstünde çiçekten düğmeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri. Beyaz gömlek üstünde çiçekten düğmeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri.
Değerli dinleyiciler, bundan asırlarca evvel Çinliler şeker kamışındaki usareden şerbet yaparlardı. Milattan 1,5 asır evvel şeker kamışından iptidai bir şekilde kristal şeker yapılmıştı. Milattan sonra 500 senesine doğru Hintliler ilk defa beyaz ve katı şekilde şeker istihsaline muvaffak olmuşlardır. Ve ilk olarak İran'a şeker ihraç etmeye başlamışlardı. 640 senelerinde Araplar şeker kamışı ziraatini batıya tanıttılar. Birinci Haçlı Muharebelerinden sonra Doğu Batı arasında şeker ticareti başladı. 1440 senesinde Portekizliler şeker kamışını Kanarya ve Madeira adalarına götürdü. Kısa zamanda bu ziraat orada o kadar ilerledi ki Avrupa'ya ihracata başladılar. Tabii Amerika'nın keşfinden sonra İstihsal birinciliğini yeni dünya aldı. Değerli dinleyiciler, şeker asırlar boyunca pahalı bir meta olarak kullanıldı. Avrupa muhitinde çay ve kahvenin tanınması bu maddeye satış gücü verdi. Daha sonraları Alman kimyagerlerinden Mark Kraft şeker sanayinde mühim bir değişiklik meydana getirdi ve pancarda da şekerin varlığını ortaya çıkardı. Silezya'da bir fabrika inşa edildi ve bu pancarı işlemeye başladı. Böylece şeker istihsalinde kullanılmak üzere yapılan pancar ziraati Avrupa'da hususiyet kazanmış oldu. Şeker kamışına karşı pancarın himayesini ve inkişafını temin etmek için muhtelif Avrupa memleketleri yüksek gümrük duvarları kurdular, prim kanunları yaptılar. İthalatçı memleketler ise dahilde şeker istihsaline girişmek zorunda kaldılar. Küba, Belçika, Çekoslovakya, Almanya gibi şeker müstahsili memleketlerden sonra şeker istihsali ve şeker ticareti memleketlerin bünyesinde yer etmeye başladı. Değerli dinleyiciler, şekerin bu kadar eski tarihi olmasına rağmen memleketimizde 1926 senesinde ilk şeker fabrikası kurulmuş ve faaliyete geçebilmiştir. O zamanki hükümet çevreleri ekonomi varidatının aksayacağı, yani hariçten gelen şekerden alınan gümrük resminin düşmesi ve pancar şekerinin Türkiye'de daha pahalıya imal edileceği ve kuruluş masraflarının karşılanamayacağı mülahazalarıyla bu düşünceden, yani şeker istihsali düşüncesinden sarfı nazar ediyordu. Fakat şeker ithali içinde milyonlar harcanıyordu. Bu paranın memlekette kalmasına imkan bulabilmek ve bu parayla yeni refah sahaları açabilmek gayesiyle 5 Nisan 1341'de, yani 1925 yılında 604 numaralı kanun neşredildi. Böylece bizde şeker sanayi Alpullu ve Uşak şeker fabrikalarının şeker istihsaliyle başladı. Alpullu Şeker Fabrikası'nı kimya yüksek mühendisi Kazım Taşkent kurmuştur değerli dinleyiciler. Kazım Taşkent 1937'de şeker fabrikaları umum müdürü oldu. Bu hamle ile Türkiye'de pancar ziraati ele alındı. Dolayısıyla köylü, işçi, memur, teknisyen vatandaşlarla hususi müesseselere, devlet sektörüne yeni iş sahaları temin edildi. 1932 senesine kadar şeker ithalatı giderek azaldı. Pancar ziraati tekamül etti, şeker sanayine ilave olarak ispirto sanayi tesis edildi. 1932 senesinde alınan bir karar, büyük güçlüklere, çeşitli imkansızlıklara rağmen şeker sanayinin tam manasıyla tesis etmesine vesile oldu. Ertesi sene Eskişehir Şeker Fabrikası, yine ertesi sene Turhal Şeker Fabrikası işletmeye açıldı. 1960'a doğru 150 bin hektar araziden 2.200.000 ton şeker pancarı istihsal edildi. Bu 15 şeker fabrikasında işleyerek 320 bin ton şeker istihsaline ulaşıldı ve 220 bin kişi bu işten ekmek yemeye başladı. Thank you.
İzmir'den aman, çekirdeksiz efemden ar gelir. Şu İzmir'den aman, çekirdeksiz efemden ar gelir. Sırma cepken aman, ince bele haydin didar gelir. Sırma cepken aman, ince bele efemde dar gelir. Gurbet elde aman, ölüm bana efende ar gelir. Gurbet elde aman, ölüm bana efende ar gelir. Güzel İzmir aman, kordon boyu haydin dişen olsun. Beni yardan aman, ayıranlar efemden kör olsun. Uzun olur aman, gemilerin efende direği. Uzun olur aman, gemilerin efende direği. Ne sert olur aman, efelerin yandığında yüreği. Çatal olur aman, efelerin haydin direği. Sen şöyle dur aman, kızlar çeksin efende küreği. Sen şöyle dur aman, kızlar çeksin efende küreği. Güzel aman, kordon boyu haydin dişen olsun. Beni yardan aman, ayıranlar efemden kör olsun.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Çınaraltı programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.